Başbakanın Orta Doğu ziyaretinden hemen sonra ABD'ye gitmesi ve sürekli İsrail aleyhinde açıklamalar yapmasını, ayrıca Filistin'in bağımsızlığını savunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben bütün bunların hepsinin karşılıklı, danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'nin Amerika'nın izni olmaksızın İsrail'e bu kadar tepki gösterdiğine inanmıyorum. Ama böyle şeyler 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra ortaya çıkar. Bunları ispat etmek mümkün değil. Ferasetle, basiretle bakmak lazım olaylara. Eğer Amerika, Türk hükümetinin bu açıklamalarına rahatsızsa, buradaki generallere bir göz kırpsa, aynı gün darbe yaparlar. Neden yaptırtmıyor? Eğer gerçekten rahatsızsa, hükümetin bu açıklamalarından. Kıymetli kardeşlerim, düşman öyle oyun oynar ki, herkesin anlaması mümkün olmayacak şekilde, anlayabilecek olan nadir insanların da hemen anlayamayacağı şekilde, herkesin anlayacağı oyun oynamak bir marifet midir? Şimdi normalde hükümet konuşuyor, başbakan mesela İsrail'e bir takım laflar söylüyor. Şimdi herkes tabii ki bunu takdir edecek. Acaba demeyecek yani insanların büyük bir çoğunluğu. Neden böyle konuşuyor? Aklına bile gelmeyecek. Takdir edecek herkes. Hemen şey düşünecekler. Yani zaten Müslüman bir insan o yüzden filan. Hemen böyle yorumlayacaklar. Zaten Amerika'da onu bildiği için öyle bir adamı başbakan yaptı ve destekledi. Namaz kılacak ki, hanımı başörtülü olacak ki, bu misyonu yüklendiği zaman herkes inanacak. Amerika neden böyle olmasını istiyor olabilir? Kanaatimce Amerika tüm Orta Doğu'da rejim değiştiriyor. Yalnız İslam aleminde değil, İsrail'de de rejimi değiştiriyor. Yalnızca Esed rejimini, Hüsnü Mübarek rejimini, Bin Ali rejimini değil, Türkiye'nin rejimini değiştirmedi mi? Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta, şu an Suriye'de olan olaylar aslında sessizce, kansız bir şekilde Türkiye'de 8 sene evvel gerçekleşti, 9 sene evvel gerçekleşti. Türkiye'de de aslında bir Türk baharı gerçekleştirildi aslında. Ama buradan seçim olduğu için burada sessiz sedasız yapıldı. Desteklendi, pohpohlandı ve yüksek oy alması sağlanıldı. Yani bir tek Mısır'da yapılmadı devrim, sahte devrim. Sevratü Şam, halk devrimi. Sevratün Kezibe, yalancı devrim. Bir tek Mısır'da yapılmadı. Burada da yapıldı. Aynısı burada da yapıldı. Yalnız İslam aleminde değil, İsrail'de de yapıyor Amerika aynısını. İsrail hükümeti Amerika'nın başının belası. Nasıl ki Esed laf anlamıyor, Hüsnü Mübarek laf anlamıyordu, Gaddafi anlamıyordu, Amerika'nın yeni stratejisini kabullenmediler. Ilımlı olacaksınız dedi. Müslümanları kandıracağız dedi. Uyutacağız dedi. Bu bugün böyle gerekiyor dedi. Orta Doğu'daki İslam hareketleri durdurmanın tek çaresi budur dedi. Diktatörlükle artık olmuyor, yürümüyor dedi. O 1920'lerde, 50'lerde, 60'larda, 80'lerdeydi. Artık 2000'li yıllarda yürümüyor bu şekilde dedi. Onlar hayır dediler, kabul etmediler Amerika'nın yeni stratejisini. Amerika onları bitirdi. Aynı olay İsrail. Hükümeti laf anlamıyor. Nasıl ki Türkiye'de katı laikleri götürüp Ergenekoncuları, Mısır'da Hüsnü Mübarek rejimini vesaireyi götürdüyse, aynen o şekilde İsrail'deki bu hükümeti de götürmek istiyor. Çünkü bu hükümet de laf anlamıyor. O oraya da ılımlı bir hükümet düşünüyor. Onun için hükümetin bu şekilde konuşmaları aslında Amerikan politikası doğrultusunda yapılan konuşmalardır. Belki bazen Amerika'nın istemediği kadar fazla bir adım atmış da olabilir. Bazen olabilir. Biraz dozunu kaçırmış olabilir başbakan. Amerika'nın bazen canını sıktığı da olabilir. Belki bir iki tane olmuştur öyle. Ama gerçek şu ki şu andaki İsrail hükümetinden Amerika rahatsızdır. Ve başbakanın bu konuşmaları Amerika ile birlikte yapılan bir planlamanın sonucudur. Bu hükümetin, İsrail'deki bu hükümetin, şimdiki hükümetin gitmesini Amerika'da istiyor. Çünkü Amerika İsrail'i taşımaktan yoruldu, usandı. Artık İsrail'i taşımak istemiyor. İsrail'e diyor ki biraz ılımlı ol. Sen de şöyle tavizler ver, şöyle zulmetme, şöyle yap ki seni desteklemekten yoruldum. Birleşmiş Milletler'de senin aleyhinde çıkan kararları veto etmekten rezil oldum. Sana her sene kaç milyar dolar para vermekten usandım. Sana biraz adam ol ki düşmanın azalsın, dost olmaya bak Araplarla. Yeter senden usandım, aynı şımarık evlat gibisin. Zengin çocuğu şımarık çocuklar olur ya hani, babasına güvenir, her şey yapar ya. Aynen öyle İsrail hükümeti. Babasına güveniyor, Amerika'ya güveniyor. Böyle hareketler yapıyor. Artık Amerika yeter diyor yani senden çektiğim. O yüzden hükümetin bu gibi konuşmalarından rahatsız değil bence Amerika. Ama aşırı giderse rahatsız olur. İsrail'in güvenliğini tehlikeye düşürecek kadar aşırı giderse İsrail'e karşı bir hareket Orta Doğu'da gelişmesine sebep olacak kadar ileri giderse, İsrail karşıtı hükümetler Orta Doğu'da oluşmasına yardımcı olmaya kalkarsa, İran'ı desteklerse falan, tabii Amerika bundan rahatsız olur. Yoksa belli bir yere kadar Amerika bundan memnun. Çünkü Türk hükümetiyle İsrail hükümetinin bu kapışması, bu tartışmaları İsrail hükümetini zor duruma düşürüyor. İsrail yalnızlaşıyor. Kendi halkı tarafından artık sevilmez hale geliyor. Ve yakında seçimi kaybedecektir büyük ihtimalle. İşte Amerika böyle hükümet devirir. İşte böyle yolları var işte bu hükümet devirmenin. Verilen rol, misyon bu. Tüm Orta Doğu'ya ılımlı İslam'ı ihraç etmek, laikliği ihraç etmek. Aynı zamanda da İsrail'de katı laikliği de ılımlı hale getirmek. Çünkü katı laiklik olduğu müddetçe İslam da ona karşı radikal olacaktır. İslam'ın radikal olmaması için onların da ılımlı olması gerekiyor. Ilımlı Yahudi olacak, ılımlı laik olacak ki Müslümanlar da ılımlı Müslüman olsun. Strateji bu. Onun için İsrail'in aleyhinde konuşması gerekiyor. Yoksa normalde bir başbakan bu kadar çok konuşmaz yani İsrail'in aleyhinde. Böyle bir şey yok yani dünyada. Yok böyle bir şey yani. Örneğini bana gösterin. Hangi başbakan gerek Türk başbakanlarından gerekse başka devletlerin başbakanlarından hangisi böyle her gün İsrail'in aleyhinde konuşmuş? Yok böyle bir şey yani siyasette. Bu belli danışıklı dövüş yani. Ve daha o gün Amerika'ydı. Hala belki Amerika'dadır şu anda. Yani hiç kulağını çekmediler. Gazetelere çıkan haber, ortaklığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Halbuki bu kadar İsrail'e laf söylemiş. Nasıl böyle devam ediyor ortaklık Amerika'yla? Demek ki Amerika artık İsrail'i taşımaktan yorulmuş ve İsrail'in katı Yahudi hükümetinin değiştirilmesini Amerika da istiyor artık. Ve bunu Türk hükümetiyle yaptırtıyor. Türk hükümetine verilen görev hem laikliği ihraç etmek Orta Doğu'ya, işte yaptığı konuşmalardan belli başbakanın, hem o hem de bu diktatörlükleri devirmek, Amerikan istediği ılımlı devletler meydana getirmek. Şimdi bu şu demek değil yani, bu hükümet Amerikan uşağıdır o yüzden, hayır. O değil. Bunlar da kendilerince bir strateji takip ediyorlar. Ama Amerika'yla aynı yatağa giren sağlam çıkmaz. Fil'le aynı yatağa giren sağlam çıkmaz. Sen kendince bir strateji takip ettiğini sanıyorsun. Sen bugün kullanır, işi bittiği zaman medya aleyhine dönüverir. Medyaya bir talimat gönderir. Medya aleyhinde programlar yapmaya başlar. Darbeciler tekrar silah başına. O zaman görürsün. Yani bugünkü Amerikan dostluğu gerçek bir dostluk değil. Bunu bil. Ve sana düşmemiş laikliği oralara ihraç etmek. Bugün Avrupa devletlerinde bile Fransa ve İsviçre'den başka benim bildiğim laik devlet yok. Anayasasına laiklik olan devlet yok. Sana mı düştü, namaz kılıyorsun, oralara laikliği ihraç etmek, laiklikten korkmayın demek, laiklik İslam'a aykırı değildir demek, sana mı düştü? Avrupa'nın bütün devletlerinde bile laiklik yok. Sana mı düştü? İşte bu rolü veriyorlar. Bunu söyletiyorlar. Bunun karşılığında bu kadar taviz veriyorsun kendinden. Bunları söylüyorsun. Öyle inanmışsın, öyle inandırılmışsın, öyle ikna edilmişsin. Bunun sonucunda sana ne veriyorlar? Orta Doğu'da rol. Rol ne rolü yani? Ne gelecek yani, Esad giderse yerine ne gelecek? Hüsnü Mübarek'ten sonra ne geldi ki, Esad giderse yerine ne gelecek yani? Yani Amerika aslında gaz gelen yerden tavuğu esirgemiyor. Türkiye'yi pohpohluyor, pohpohluyor, pohpohluyor. Her tarafta pohpohlanmasını sağlıyor. Çünkü Türkiye'ye bir rol vermiş. Türkiye pohpohlanacak, çok güçlü, büyük bir devlet gibi gösterilecek. Sabun köpüğü aslında. Sabun köpüğü. Kaç yüz milyar dolar dış borç, iç borç? Aslında gerçek bir büyüme de söz konusu değil. Sabun köpüğü güçlü gibi gösteriliyor. Ve başbakan orada burada böyle ayaklarda karşılanıyor. Ayakta alkışlanıyor. Birleşmiş Milletler'de şurada burada. Hepsi ayarlanıyor. Orta Doğu'daki rolünü gerçekleştirebilsin diye. Bir rol verilmiş Orta Doğu'da. Buralardaki sistemlerin değiştirilmesi, ılımlı hale getirilmesi. Başbakan yani bunu anlamıyor olduğunu zannetmiyorum. Kendisinin pohpohlandığını, göklere çıkartıldığını, sabun köpüğü olduğunu anlıyordur. Ama o da kendince bir, yani madem böyle bir oyun var, ben de bu oyun içerisinde bir rol alayım, bir şeyler yapmaya çalışayım diye düşünüyor herhalde. Ama kendini çok akıllı zannetmemeli. Karşısında büyük güçler var. Gaz gelmese sana bu tavuğu vermezler. Sana bu tavuğu veriyorlarsa, sen Orta Doğu'nun lideri gibi yapıyorlarsa, gaz alıyorlar ki yapıyorlar. İşte o gaz nedir biliyor musunuz? 4 gün evvelki gazeteye bakın, daha doğrusu internete bakın. Habertürk'de bir gazeteci, Serdar Turgut, adını da vereyim, 19 Eylül 2011 tarihli yazısını okuyun. Diyor ki, Tayyip Erdoğan sayesinde kendimi iyi hissediyorum. Yazı ben masamda aşağıda duruyor. Girip okuyabilirsiniz. AKP diyor cumhuriyeti kurtardı. Bu cumhuriyetçiler diyor, bu laikler anlamıyorlardı. Cumhuriyet elden gidecekti. Laiklik elden gidecekti. Tümden gidecekti. Burada da bir Türk baharı olacaktı. Bir isyan olacaktı. Patlamak üzereydi diyor Türkiye. Birkaç sene içerisinde burada da patlama olabilirdi. Ve diyor bu rejimin sahipleri, kendini öyle zannedenler bir çözüm bulamıyorlardı. Dünyada İslam gelişiyor. Bunu durduramıyorlar. Ve bir anlaşma yolu bulamıyorlardı. İslam'ı mevcut düzenle barışık hale getiremiyorlardı. İslam'ı laiklikle uzlaşan bir din haline getiremiyorlardı. Bunu bir türlü beceremiyorlardı. Bunu AKP becerdi diyor. O yüzden oyumu AKP'ye vereceğim diyor. Sistemi diyor kurtardı AKP. Bu camiayı laikleştirdi. Bu camiayı cumhuriyet ve sistem taraftarı yaptı. O yüzden de bundan sonra oyum AKP iledir. Ve kendini cumhuriyetçi zannedenler, kendini rejimin sahibi zannedenler, rejimi batırıyorlardı. Rejimi onlar yüzünden çöküntüye uğramak üzereydi. AKP geldi bunu kurtardı. Ve İslam ile laikliği barıştırdı diyor. Sistem çökmek üzereydi, az kalmıştı diyor. Tıkanmıştı diyor Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemi. Tıkanmıştı, çökecekti. AKP geldi kurtardı diyor. Kazı anladınız mı kazı? İşte kaz bu. İslam laikleştirildi ve İslam sistemlerle barışık hale geldi, getirildi. Benim anayasam Kur'an diyenler bile yapılan anayasa değişikliğine evet oyu verdiler. Hepsi anayasacı oldu, sistem taraftarı oldu. Çünkü anayasayı değiştiren AKP'ydi onun için. CHP değiştirseydi kimse evet oyu vermezdi. Düşünün mesela, CHP lideri gitseydi mesela Libya'ya öyle karşılanır mıydı? Ben size soruyorum. Rolünü oynayabilir miydi? Yapabilir miydi? Böyle başarılı olabilir miydi? CHP lideri gitseydi Mısır'a, Ezher'de o konuşmayı yaptırırlar mıydı? Ve tesir eder miydi? Ben sizi laikliğe davet ediyorum, laik olun deseydi, sen zaten ne oldun belli derlerdi ve tesir etmezdi. O gidip, o başbakan gidip o konuşmayı yapınca tesir edecek zannettiler. Ama Allah'a şükür ki tepki geldi, oyun bozuldu. Mısır'ın Müslümanları, alimleri tepki gösterdiler. Ve o gün Yeni Akit gazetesinde bir yazarın yazısını okudum. Gerçekten güzel bir şeyler söylemiş, güzel bir tespitte bulunmuş. Diyor ki, başbakan diyor, oraya gidip laikliği onlara tavsiye etti. Halbuki diyor, laikliğin esas merkezi Fransa. Fransa'nın lideri Sarkozy oraya gitti, kimse yüzüne bile bakmadı, kimse hoş geldin demedi, kimse böyle büyük bir alanda toplanıp da onu alkışlamadı. Eğer sen onlara laikliği ihraç edeceksen, laik olun diyeceksen, onlar senden neden laikliği alsınlar? Laikliğin esas merkezi Fransa, o zaman Fransa'dan alırlardı. Bu insanlar seni karşılamaya geldi, namaz kılan bir başbakanı, Müslüman bir başbakanı karşılamaya geldiler. Fransa'nın başkanını karşılamadılar. Eğer bu insanların, Orta Doğu'nun istediği laiklikse Fransa liderini öyle karşılamalıydılar. Fransa liderini değil, seni böyle karşıladılar. Bu neyi gösteriyor? Bu insanlar laiklik istemiyor. Bu insanlar özüne dönmek istiyor. Artık bunu anla. Eğer laik olacaklarsa, Fransa senden daha laik. Onun merkezi orası zaten. Sen fotokopisisin. Aslı Fransa'da var. Laik olacaklarsa zaten Fransa başkanını öyle karşılarlardı. Fransa'dan alırlar. Senden niye alsınlar? Sen iki fotokopi. Demek Orta Doğu laikliği istemiyor. Filistin'in bağımsızlığını savunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorunun devamında. Evet, Filistin'in bağımsızlığını savunması kendi içinden gelerek de mutlaka savunuyordur. Ondan şüphem yok. Ya her Müslüman Filistin'in bağımsızlığını savunur. Ondan şüphe etmiyorum ama yani bu sadece öyle bir dini bir hassasiyet ya da insani bir hassasiyet gereği değil. Filistin devletinin resmen kurulması ne değiştirecek ben onu anlamıyorum. Yasser Arafat hayattayken de birkaç devlet hep beraber işte tasdik ettiler, desteklediler falan ve Filistin bağımsız devleti kurduk diye ilan ettilerdi bundan 10 sene kadar evvel. Yani o zaman da ilan edilmişti. Belki Birleşmiş Milletler'de onaylanmadı falan ama sonuçta onlar zaten biz bağımsız devletiz diyorlar, yıllardan beri diyorlar. Televizyona nasıl açıklanıyor, nasıl mesela haberlerde ne diyor? Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas demiyor mu? Devlet Başkanı diyor. Ama nasıl bir devletse İsrail istediği gün giriyor çıkıyor. Onların Filistin devletinin bakanını gözaltına alıyor, hapse atıyor. Nasıl devletse? Yani bakan gözaltına alınır mı devlet olsan? Komik bir devlet. Kağıt üzerinde bir devlet. Ne değişecek? Yani Filistin devletinin resmen Birleşmiş Milletler tarafından onaylanması bence çok bir şey ifade etmeyecek. Kağıt üzerinde kalacak. Ciddiyeti olmayacak. Kendi ordusu yok, bir şey yok. Lafta kalacak. Ayrıca oradaki Hamas buna ne kadar taraftar ona bakmak lazım. Filistin devletinin bağımsızlığının ilan edilmesi, yani bağımsız bir Filistin devletinin kurulması resmen, acaba oradaki Müslümanlar nasıl bakıyorlar? Onların görüşü bence en önemlisidir. Ne Mahmud Abbas'ın görüşü benim için önemlidir, ne bizim başbakanımızın, ne de bir başkasının. Oradaki cemaatler, oradaki alimler ne diyor, o önemlidir. Hamas'ın yetkilileri ne diyor? Hamas belki de istemiyor yani şu anda, çünkü bir takım siyasi sonuçları olacak bunun. Resmen devlet olduğu zaman belki de artık çok yardım gelmeyecek Filistin'e. Yardımlar kesilecek. O yüzden belki de yani sahte bir devlet kurulmasındansa kurulmaması daha hayırlı olabilir. Oradakilerin görüşüne bakmak lazım.